Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Ucuz orta pahalı serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hemen burada görmüş olduğunuz gibi bu sefer klavyeler hakkında konuşacağız. 3 farklı klavye seçtik. Bunlar aslında hem ucuz orta pahalıyı temsil ediyor bu klavyeler. Yani hem genel olarak bir konuşacağım hem de bu 3 klavye birbiri arasında ufak bir kıyasa gireceğim. Tabii ki inceleme videosu olmadığı için hepsini detaylı bir şekilde burada anlatamam. Daha kısa bir şekilde özetini geçmem gerekiyor. Ama bunların arasında en arkada olan SteelSeries Apex Pro TKL modelinin detaylı incelemesi zaten Donanım Haber'de var. Dilerseniz onun incelemesine direkt Donanım Haber üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu ikisi için de eğer detaylı bir inceleme isterseniz yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi öncelikle modellerden bir bahsedelim. Zaten bu taraftakini söylemiştim. SteelSeries'in Apex Pro TKL isimli aslında günümüz klavyeler arasında en üst donanım diyebileceğimiz klavyelerden birisi. Hemen bu tarafta HyperX'in Alloy Origin isimli klavyesi bulunuyor. Hemen burada da Game Booster'ın Core Plus isimli klavyesi bulunuyor. Dediğim gibi en öndeki giriş seviyesi daha ucuz olan, buradaki orta seviye yani HyperX ve burada da pahalı olan klavyemiz bulunuyor. Şimdi aslında şuradan başlayabiliriz. Herkes klavye alırken belli noktalara dikkat ediyor. Ben nelere dikkat ediyorum? Biraz bu konudan başlamak istiyorum açıkçası. Öncelikli olarak kasa. Şimdi kasa aslında herkesin kullanımına göre değişir. Mesela daha böyle metal alışımların olduğu bir kasa istiyorsanız tabii ki de daha sağlam olur, daha ağır olur eksi olarak. Ve aslında plastik kasalarda şöyle bir şey hepimiz dikkat etmişsinizdir en azından bu konuya. Plastik kasaların sesi gerçekten çok daha güzel oluyor. Çünkü daha tok bir ses ortaya çıkıyor. Maalesef metal alışımlı klavyeler biraz daha sesi yankılı verdiği için ses orada biraz daha değişebiliyor. İkinci konumuz switch. Aslında en önemli konulardan birisi. Çünkü aslında klavyenin en öne çıkan noktalarından birisi. Öncesinde mekanik klavyeler dedim ki bu renkler daha ön plandaydı. İşte kırmızı, mavi, yeşil bunlar daha ön planda olan switchlerdi. Ama artık butik markaların geliştirmiş olduğu klavyelerle, switchlerle birlikte orada biraz daha farklı bir noktaya gidiyoruz. Önceden mesela MX Red switchi birçok insanın en sevdiği switchlerden biriydi. Ama artık günümüzde daha ortalama belki hatta giriş seviyesinde diyebileceğimiz switchlerden birisi. Burada da hemen bir switchlere kısaca bakalım. Dediğim gibi videonun sonuna doğru 3 klavye birbiri arasında kıyaslayacağım. Burada yine red switchimiz bulunuyor. Daha sessiz yapısıyla öne çıkan. Yine aynı şekilde HyperX'te de bir red switch bulunuyor. Yine sessiz yapısıyla öne çıkan. En arkada da yine sessiz ama bu sefer omni switch yani manyetik switch. SteelSeries'in kendi switchi olan bir switch bulunuyor. Bununla tabii getirmiş olduğu manyetik switch olmasından kaynaklı farklı özellikler var. Zaten günümüzde eğer üst segment bir klavye almak istiyorsanız artık manyetiğe geçiş yapmak önemli ve mecburi bir konu oldu diyebilirim. Üçüncü dikkat ettiğim konu ise keycaps'ler yani klavyelerin tuş başlıkları diyebiliriz. Burada aslında önceden düz plastik malzemeler görüyorduk ve bunların özellikle üzerindeki yazılar hızlı bir şekilde silinebiliyordu. Veya malzemeler bir noktadan sonra hani klavyenin tuşları ciddi anlamda eskiyebiliyordu hatta kırılabiliyordu, parçalanabiliyordu. Burada dikkat edilmesi gereken de açıkçası benim keycaps'lerde nasıl bir baskı yöntemi kullandığına özellikle dikkat ediyorum. Şu sıralar favorim açıkçası Double Shot PBT keycaps'ler. Onların üzerindeki harfler aslında bir baskı değil. Yine aynı şekilde PBT malzemeyle yapılan direkt oraya işlenmiş olduğu için uzun vadede silinme gibi bir durum çok da söz konusu olmuyor. Hatta burada keycaps'lerden bahsederken şöyle bir şeyden de bahsetmek gerekiyor. Eğer keycaps'ler daha kalın malzemeden ve üzerinde Double Shot PBT varsa eğer keycaps'lerde bunlarda RGB aydınlatmayı vermesi biraz daha zor oluyor. Orada RGB aydınlatmaya da ekstra dikkat etmek gerekiyor. Mesela bazı modellerde direkt orta kısım şeffaf bırakılıyor. Alttan bir RGB aydınlatma verildiği zaman tuşlar hem karanlıkta daha rahat gözüküyor hem de aslında orada bir baskı gibi bir şey olmadığı için hem silinme olmuyor hem de RGB aydınlatmayı çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Eğer dediğim gibi Double Shot PBT ise komple kapalı olduğu için ve kaliteli bir malzeme olduğu için genelde alt taraftaki RGB aydınlatmayı yukarıda göremiyoruz ve bu şekilde de özellikle akşamları çalışıyorsanız yani ışık olmayan bir ortamda çalışıyorsanız klavyenin tuşlarını görmek biraz daha sorun olabiliyor. Dikkat ettiğim bir diğer nokta da aslında bağlantı seçenekleri. Çünkü klavyeyi ne zaman nerede kullanacağımız belli olmuyor. Eğer sürekli masa üstünde kullanacaksanız, oyun için kullanacaksanız burada kablolu tercih edilebilir. Ama ben bazen dışarıya çıkartacağım, bazen ne bileyim laptopumda kullanacağım, bazen bilgisayarda işte bazen dışarıda kullanacağım diyorsanız burada farklı seçeneklere de gitmek gerekebilir. Atıyorum hem Windows cihazınızda hem Mac cihazınızda kullanacaksanız mecburen bazen dışarıda kullanmanız da gerekebilir. Bu durumlarda farklı cihazlara bağlanabilen hem kablolu hem wireless şekilde hem de Bluetooth'a bağlanabilen klavyelere dikkat etmekte fayda var. Bu da aslında önemli satın alma kıstaslarından bir tanesi. Ve son olarak da klavyenin özellikleri yani bulundurduğu donanımın sunduğu özellikler. Mesela örnek vermek gerekirse artık eğer bir oyuncu klavyesi satın alıyorsanız veya çok hızlı yazı yazmanız gereken bir işteyseniz mesela anti-ghosting özelliğinin mutlaka bulunması gerekiyor. Oyunlarda daha da ön plana çıkmak istiyorsanız biraz daha rakiplerimin önüne bazı özelliklerle geçebileyim diyorsanız Bunun için mesela en arkada bulunan Apex Pro'nun da sahip olur. Rapid Trigger gibi özelliklerin bulunması gerekiyor. Bunun dışında klavyenizi biraz daha böyle custom hale getirmek istiyorsanız hot swap özelliği, yani switchlerin lehimlenmemiş olarak gelmesi ve istediğiniz zaman switchleri değiştirebilme özelliğinin bulunması lazım. Daha tok bir ses istiyorsanız, daha sağlam bir yapı istiyorsanız gasket mount yapıda olması ya da top mount yapıda olması burada önemli kıstaslardan bir tanesi. Tabii son olarak bir de şu var. Eğer oyuncu klavyesi satın alacaksanız, diğer klavyeler için çok da önemli değil ama eğer özellikle oyuncu klavyesi alacaksanız dikkat etmeniz gereken son bir özellik daha var. O da klavyenin polling rate'i. Polling rate'i dediğimizde aslında klavyenin hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani oradaki tepkime süresi olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarı raporlama hızı. Bu ne kadar hızlı olursa tabii ki oyunlar için o kadar başarılı olur. Burada 0.03 MS'lere kadar çıkan klavyeler var. Ama bunları gerçekten ciddi oranda yükselttiğiniz zaman şaşırtıcı bir şekilde işlemciden güç yemeye başlıyor. Ve artık hani böyle %5 oranında bir performansınızda düşüş yaşayabilirsiniz. Burada hani gerçekten güçlü bir işlemci kullanmak da burada önemli bir konu. Evet, dediğim gibi ben klavye satın alırken bu saydığım 5 maddeye ayrı ayrı dikkat ediyorum. Hangisi benim için öncelikli? Sizler de satın alırken bu konularda çeşitli hani önünüze bir tablo çıkartarak ben bunları önemsiyorum, bunlara göre bir klavye bakayım diyebilirsiniz. Açıkçası piyasada birçok ürün var. İşte ne bileyim mouse'u, klavyesi, hoparlörü, şusu busu birçok ürün var ve hepsinin işte fiyatı değişiyor. Ve insanlar ya ucuzuna gerek var mı, pahalısını mı alayım? Bu ürünün fiyatı gerçekten yani olması gerekenden daha mı pahalı gibi konular sürekli oluyor. Zaten bizim bu videoda anlatmak istediğimiz bu. Açıkçası çok fazla klavye incelemiş, çok fazla klavyeyle haşır neşir olmuş birisi olarak ben klavyelerin eğer siz ne aradığınızı net bir şekilde biliyorsanız klavyeler genelde kendi fiyatında yani olması gereken yerde duruyor. Tabii ki bazı orada sıkıntılar var ama siz ne aradığınızı biliyorsanız öyle çok da dolandırılacak diyeyim bir klavye bulmanız çok da mümkün değil açıkçası. Sadece ne aradığınızı ciddi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi başlıkları tekrardan sayalım ve bu 3 klavyenin aslında detaylarına biraz daha inelim. İlk başta dediğim gibi kasa. Hem artıları hem eksileri var. Bunlara dikkat etmekte fayda var. 2 switchler. 3 keycaps yani klavyenin tuş başlıkları diyebiliriz. 4 bağlantı seçenekleri ve 5 de bulundurduğu özellikler. Bu arada tabii son bir sürpriz madde daha var. Onu söylemeyi unuttum. Bence bilmiyorum siz ne kadar dikkat ediyorsunuz ama bir klavyenin de sürekli olaya tabii ki basmak olduğu için bir ses çıkartıyor ister istemez. Ve klavyenin sesi bence orada çok önemli bir nokta. Bazı insanlar buna çok takılmıyor. Yazayım yeterli kaliteli olsun yeterli diyor ama bazıları benim gibiler bu ses konusunda biraz takıntılı olabiliyor. Bu yüzden seçtiğiniz klavyenin de sesinin iyi olması lazım ki aslında bunu özelliklere dahil edebiliriz. Çünkü işte gasket mount'sa ne bileyim top mount'sa switch'leri, lineer switch mi nasıl bir switch, bunlar aslında direkt sesini etkiliyor. Dediğim gibi plastik olması, daha metal alışımlı bir klavye olması, bunlar tüm bu etkenler sesi değiştiriyor. Bu zaten bu üçü içinde bir ses testi koyacağız. Ama genel olarak siz satın alırken ses konusu sizin için önemliyse buna da dikkat etmekte fayda var. Ya internetten bir ses testi dinleyin satın almadan önce ya da belli başlı bazı klavyeler teknoloji marketlerinde bulunabiliyor. Orada kendiniz şöyle ufaktan bir ses testi yapabilirsiniz. Ses testinde şöyle önemli noktalar var aslında. Mesela biz testi burada yapacağız. Direkt bu masanın üzerinde yapacağız. Masanın işte tahtadan olması, ne bileyim masanın plastik olması, daha kalın olması, ince olması, içinin boş olması, hatta üzerindeki mousepad'in durumu bile sesi değiştirebiliyor. Bu yüzden mümkünse kendi setup'ınıza en uygun şekilde ses testi izleyin ki siz nasıl bir ses alacağınızı bilin. Şimdi SteelSeries'le başlayalım. Şimdi kasa en önemli konulardan birisi. SteelSeries'in kullandığı biraz daha plastik ağırlıklı bir kasa ve bu yüzden sesi benim açımdan biraz daha iyi. Ama taşıma anlamında daha rahat bir klavye. Çünkü atıyorum mesela en büyük rakiplerinden birisi olarak söyleyebiliriz. ROG Azot daha böyle metalin ön planda olduğu bir klavye. İnanılmaz ağır ve çok daha sağlam. Ama SteelSeries burada hem daha taşınabilir bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. Hem de Azot kadar dayanıklı olmasa da buradaki iki klavye kadar da en az dayanıklı bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Yani kasa konusunda aslında SteelSeries benim başarılı bulduğum kasalardan birine sahip. Switch konusu yine SteelSeries'de burada devam edelim madde madde. Dediğim gibi Omni Switch kullanıyor. Bu Switch'in getirmiş olduğu tabii ki hız. En önce hız var. Hemen arkasından Rapid Trigger özelliği geliyor. Peki bu ne diye sorabilirsiniz. Aslında günümüzde çok konuşulan bir özellik ama kısaca özetlemiş olayım. Rapid Trigger'da aslında tuşun basınç değerini ayarlayabiliyorsunuz. Normalde klavyeler aşağı yukarı 1.5 ile 2 mm arasında bir derinliğe sahip olur. O arada klavyenin tuşu aktif olur. Ve çektiğinizde de belli bir miktar yukarıya çıkması gerekiyor ki tuş deaktif olsun. Ama bunda hem aktif ettiğiniz yeri ayarlayabiliyorsunuz hem de tuştan parmağınızı ne kadar çektiğinizde deaktif olması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da özellikle Counter Strike gibi oyunlarda biraz daha avantaj sağlayabiliyor. Ya da oyunlarda mesela Counter Strike'da daha ufak bir basınç olsun derseniz onu ayarlayabilir. Yazım gibi yerlerde de daha derin bir basınç değeri ayarlarsanız daha rahat yazabilirsiniz. En azından yazım hatalarının önüne geçebilirsiniz. Yani Switch konusunda da buradaki 3 klavye Batavia'dan net bir şekilde en iyisi. Ama bunu şurada hatırlatmakta fayda var. Zaten sponsorlu bir video değil bu. O yüzden rahat rahat söyleyebilirim. Butik klavyeler. Mesela burada Akko, Yunzi, Vijian gibi markalarda artık biz bu switchlerin çok daha üst segmentlerini görmeye başladık. Artık mesela ülkemizde de bulunan Red isimli markanın kendi üretmiş olduğu klavye de var mesela burada. Ya da yurt dışında artık çok konuşulan Wooting isimli klavyede benden deneme şansı buldum. Hatta direkt evde kullandığım klavyelerden birisi Wooting. Onların çok daha farklı özellikleri var. Bunlar direkt switchlerle birlikte gelen özellikler. Mesela Wooting'de benim çok beğendiğim bir özellik var. Nedir o? Gamepad özelliği. Yani şu anlama geliyor. Siz klavyede tuşa ne kadar basıyorsanız o kadar tuş aktif oluyor. Yani işte gamepadleri düşünün. Karakteri yavaş hareket ettirmek istiyorsunuz. San Andreas'taki o sessiz olmanız gereken bölümü hatırlayın mesela. Klavyede ne kadar zorlanmıştık değil mi orada? Ama bu switch olsaydı o dönemde hafif tuşa basarak, bölümün basarak daha hafif bir şekilde karakteri ilerletebilecektik. Bu artık yeni nesil switchlerle birlikte, manyetik switchlerle birlikte özellikle butik markaların getirdiği klavyeler bu özelliklere sahip oluyor. Burada bu gördüğümüz büyük markalar, bunların arasına Asus'u da biraz katabiliriz, Logitech'i katabiliriz, SteelSeries biraz da artık bu markaların gerisinde kaldılar. Tabii ki bu markaların da çok daha büyük bir üstünlüğü var diğer butiklere göre. Çok daha güvenilir ve bir sorun çıktığında muhatap bulabildiğiniz markalar. Yine SteelSeries'in switch sayesinde dediğim gibi yüksek bir hıza sahip oluyorsunuz. Daha kaliteli switchleri bulunuyor. Yine switch sayesinde Rapid Trigger gibi özellikleri var. Yine anti-ghosting zaten olmazsa olmaz dedik ama buradaki 3 klavyede anti-ghosting özelliği var. Artık giriş seviyesinde hani 1000 liranın civarında satan klavyelerde bile özellikle oyuncu klavyelerinde bile anti-ghosting özelliğini görüyoruz. Bu zaten mecbur olması gereken bir şey. Çünkü oyunlarda çok fazla tuşu aynı anda basmamız gerekebiliyor veya yazı yazarken aynı şekilde. Yani Switch anlamında genel olarak baktığımızda kesinlikle artı puanı alan yani 2'de 2 giden bir SteelSeries klavye var karşımızda. Şimdi sıradaki maddemize geçebiliriz. Keycaps. Şimdi keycaps konusu aslında videonun başında da söylediğim gibi Double Shot PBT tuş başlıkları işte 5 yönlü süblimasyon yöntemiyle gelen keycapleri düşündüğümüz zaman aslında buradaki tuş başlıkları maalesef biraz daha geri planda kalıyor ama aralarında baktığımızda yine burada Double Shot PBT görüyoruz. Burada düz daha plastik bir malzeme görüyoruz. SteelSeries'de daha üst segment bir keycap olduğunu söyleyebiliriz. SteelSeries'in kendi keycapleri butik markalarla yarıştırıldığında bu 3 markada biraz geriye kalmış durumda. Ama yine de aralarında en iyisi SteelSeries ile HyperX olduğunu söyleyebilirim. Kısaca SteelSeries burada da yani keycap konusunda kesinlikle parasının hakkını veren keycaplerden, klavyelerden birisi. Şimdi sıradaki maddemiz yine aslında burada çok da bahsetmeye gerek yok ama SteelSeries yine çok önde olduğu bir madde. Bağlantı seçenekleri. Bağlantı seçenekleri konusunda zaten SteelSeries yine ön planda olan klavyelerden birisi. Hem kablolu hem wireless hem de Bluetooth'lu bağlantı seçenekleri bulunduruyor. Hem farklı cihazları bu şekilde bağlayabilirsiniz. İşte şarjı bittiğinde kabloluya dönebilirsiniz. Farklı cihazları aynı anda bağlayabilirsiniz. Gerçekten de ön planda olan klavyelerden birisi. Bu konuda benim zaten SteelSeries'in bu modelinde en sevdiğim özellik zaten bu farklı bağlantı seçeneklerine sahip olması. Ve son olarak aslında az önce switchlerden bahsederken özelliklerden de biraz bahsetmiş olduk. Yani işte Rapid Trigger gibi özelliğin olması, hızlı olması, RGB aydınlatması zaten SteelSeries'de yıllardır var ve tuş başlıkları sebebiyle güzel bir RGB aydınlatması var. Yani hem göz yormuyor hem istediğiniz efekti ekleyebiliyorsunuz. Driver üzerinden istediğiniz renkleri atayabiliyorsunuz. Özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Bu yüzden aslında SteelSeries burada 6000 liralık fiyatıyla, 6000 küsürünü söylemiyorum, 6000 liralık fiyatıyla aslında bu tarz markalara, büyük markalara baktığımızda fiyatın hakkını veren, evet üst bir fiyatı var ama üst segment özelliklere de sahip olan önemli klavyelerden birisi. Zamanında yani ilk çıktığı dönemde Rapid Trigger gibi özellikler çok yaygın değildi. O zaman gerçekten çok özel bir klavyeydi. Ama artık günümüzde maalesef diğer butik markalarında ön plana geçmesiyle birlikte, diğer işte Asus gibi markalarında bu tarz klavyeler çıkarmasıyla birlikte biraz daha geri planda kaldı ama çeşitli hem donanım güncellemeleri hem de yazılım güncellemeleri bu klavyeyi de çok daha iyi bir hale getiriyorlar. Bu yüzden hani şunu söyleyebilirim. Evet, büyük markalardan birini tercih edecekseniz ve bütçeniz 5000 liranın üstündeyse tercih edebileceğiniz klavyelerden birisi SteelSeries Apex Pro TKL. Şimdi geldik HyperX'e. HyperX'e de aslında birçok konuda SteelSeries'le aşağı yukarı aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Kasadan başlayalım. Alüminyum alaşımlı bir kasa var. Bu yüzden hani üst kısmı daha metale yakın olduğu için daha sağlam ama alaşımlı olduğu için taşıması biraz daha hafif olduğundan daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Ve genel olarak zaten HyperX'in birçok modelinde gördüğünüz gibi daha sağlam bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden burada da hani artı bir puan aldığını söyleyebiliriz. İkinci maddemiz switchler. Switch konusunda Red Switch kullanıyor. Dediğim gibi videonun başında da. Aslında ilk çıktığı dönemlerde, bu mekanik klavyelerin ilk çıktığı dönemlerde Red Switch birçok insanın sevdiği, tercih ettiği sessiz switchlerden birisiydi. Lineer bir switch. Ama artık günümüzde dediğim gibi daha sessiz ve daha güzel çalışan, daha sağlam başka switchler bulunuyor. O yüzden bu fiyat segmentinde düşündüğümüzde açıkçası biraz geri planda kaldığını söyleyebilirim. Bu yüzden switch konusunda açıkçası hani illa bu fiyat segmentinde bir klavye alacaksam Red Switch olmayan bir klavye giderim gibi geliyor. Daha mesela benim şu sıralar favorim switch konusunda Milk Switch. Bu tarz bir klavyeye yönelebilirim. Bu yüzden switch konusunda maalesef eksi yazacağım. Çünkü fiyatı da öyle çok ucuz değil, yani 3000 lira civarında bir fiyatı var. Bu fiyatlarda bence çok daha kaliteli bir switch kullanılabilirdi. Keycap konusuna geldiğimizde, yani tuş başlıkları konusuna geldiğimizde Double Shot PVT kullanılıyor. Benim az önce de söylediğim gibi benim favori başlıklarımdan bir tanesi. Şimdi Double Shot PVT dediğim gibi aslında şu sıkıntı olabiliyor. RGB aydınlatması da varsa eğer aydınlatmayı tam olarak veremeyebiliyor. Evet, kaliteli bir tuş başlığı ama aydınlatmada bir sıkıntı yaşanabiliyor. O kadar RGB aydınlatma koyduk, parasını verdik. RGB aydınlatma maalesef fiyatı artıran da bir özellik. Parasını verdik, aldık, aydınlatmayı tam almıyorum diyebilirsiniz bazı klavyelerde ama buradaki Double Shot PVT'de güzel bir şekilde gerçekten aydınlatma net bir şekilde yukarıya çıkıyor. Yani net bir şekilde gece kullanabilirsiniz klavyeyi. Bunun da en büyük sebeplerinden biri yine orta tarafın biraz da böyle saydam bir şekilde olması. Yani kısaca keycap konusunda artı puan verebilirim. Şimdi bağlantı seçeneklerine geldiğimizde burada kablolu bir kullanım karşımıza çıkıyor. Tabii ki kablolu bir kullanım olunca birçok şeyden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela işte dışarıda kullanmak biraz daha zor olabiliyor. Evet, kablosu çıkartılabiliyor. Daha taşıma açısından rahat olabilir ama en azından dışarıdaki kullanımda veya başka bir cihaza bağlayacağınız zaman kabloyu oradan aldım, öbür tarafa taktım biraz sıkıntılı bir durum olabilir. Bu yüzden açık konuşmak gerekirse kablolu kullanımı sadece benim masaüstünde kurulu bir düzenim var. Kurulu bir düzenimiz var hepimizin. Kurulu bir düzende sadece orada kullanıyorum. Başka zaten masadan dışarıya çıkarmıyorum derseniz kullanabileceğiniz bir klavye. Ben evde kullanırken sürekli yani tek bir klavyem olur ve orada durur. Çok hareket ettirmem, tek bir cihazla bağlıdır. O yüzden benim için kablolu olması bir eksi değil. Ama birçok insan için bağlantı seçenekleri önemli. Bu yüzden burada biraz çekingen bir oy kullanacağım. Yani herhangi bir artı eksi puan vermeyeceğim. Bu kişiden kişiye çok değişiyor çünkü. Ama tabii kablolu olmasıyla birlikte çok daha hızlı bir klavye olarak karşımıza çıktığını söylemek lazım. Ki buradan aslında bir sonraki konuya da geçebiliriz. Klavyenin özellikleri. Dediğim gibi Rapid Trigger gibi özellikler bu tarz mekanik klavyelerde çok karşımıza çıkan özellikler değil. Ama hızlı bir klavye özellikle kablolu olmasıyla birlikte. Bunun dışında genel iç yapısı olarak işte gasket mount gibi yapıları da maalesef burada göremiyoruz. Ama sağlam bir iç düzen olduğu için yine aslında burada artı puan verebileceğim ama fiyatını düşününce de maalesef eksiye doğru gittiğim bir klavye. Eğer öyle ultra yani üst düzey özellikler aramıyorsanız tercih edilebilir bir klavye. Ama bu fiyat segmentinde de farklı modellere gittiğinizde bu dediğim farklı özellikleri bulabiliyorsunuz. Mesela en azından bu klavyede ben bir hot swap özelliği beklerdim. Yani hani switchlerin değiştirilebilir olmasını beklerdim ama maalesef bulunmuyor. Ve son klavyemize gelelim. Game Booster Core Plus. Şimdi kasadan başlamak gerekirse aslında daha çok plastiğin ön planda olduğu bir klavye ama üst tarafı metal, alüminyum malzemeden yine. Bu yüzden üst tarafının hani sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Genelde üst tarafla şineşir olduğumuz için üst tarafın sağlam olması daha iyi. Ama alt tarafın plastik olmasına kaynaklı daha tok bir ses çıkıyor. Daha çok plastik malzemenin kullanılması sebebiyle de taşınabilirliği tabii ki çok daha rahat. Switchlere geldiğimizde yine burada da Red Switch karşımıza çıkıyor. Aslında bir öncekini Red Switch'i yorumlamıştım. O yüzden tekrar yorumlamıyorum. Ama genel olarak konuşmak gerekirse benim tercih edeceğim bir açıkçası switch değil. Ama burada ufak bir amamız var. Bu klavye 3000 lira civarındayken bu klavye 1000 lira civarında geziyor. Ve bu fiyat segmentinde özel switchleri bulmak biraz zor. Bu yüzden burada Red'i kabul etmek lazım. Bu yüzden burada switch'e artı puan veriyorum. Burada vermediğim halde. Keycap tarafına geldik. Yani tuş başlıkları tekrardan söyleyelim. Burada artık plastik bir malzeme var karşımızda. Bunun çok da söylenecek bir tarafı yok açıkçası. Sağlam değil, kaliteli değil ve ses anlamında da çok da iyi değil. Ama yine alt tarafındaki malzemelerin kullanımından kaynaklı, plastiğin ağırlıklı olmasından kaynaklı biraz daha bence HyperX'e göre daha kaliteli bir ses çıktığını söyleyebilirim. Ama keycap'ler dediğim gibi çok da kaliteli değil. O yüzden burada eksi puan vermek durumundayım. Çünkü bu fiyat segmentinde farklı modellerde, farklı markalarda daha kaliteli keycap'ler görebiliyoruz. Bağlantı seçeneklerinde de yine burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sadece kablolu kullanım mevcut. O da yine kişiden kişiye göre değişir. Ama bu fiyat segmentinde kablosuz zaten biraz daha hani eksi yazabilir. Klavyenin kalitesi düşebilir. O yüzden kablolu olmasına açıkçası burada artı puan verebilirim. Özellikler konusunda zaten geri segmentli klavyelerde öyle çok da bir özellik aramaya gerek yok. Rapid Trigger tabii ki de yok. Hız konusunda da yani öyle ultra hızlı bir klavye olduğunu söyleyemem. Ama anti-ghosting özelliği var. Bence hani olmazsa olmaz özelliklerden birisi bu. Özellikle oyuncu klavyesi alıyorsanız o özellik de burada mevcut. O yüzden fiyatını düşündüğümüzde artı puan verebilirim. Beş maddeden de benim için geçer not olan bir Steel Series var. Ama dediğim gibi farklı alternatiflere gidilirse benzer fiyatlarda böyle farklı daha güzel klavyelerde bulunabilir. HyperX'e geldiğimizde burada 5 maddeden sadece 3'ünden geçer not alıyor ve fiyatı olarak da bence farklı modellere gittiğinde çok daha kalitelisi bulunabilir. Bu yüzden HyperX'i maalesef elendin olarak şöyle ekleyeyim. Ve burada Game Booster'a geldiğimizde de düşük fiyatına rağmen bence güzel özellikler sunuyor ve benim kullanırken de beğendiğim bir klavye oldu açıkçası kendisi. Bu yüzden Game Booster için de ben artı puan verebilirim. Genel olarak baktığımızda şimdi ucuz, orta, pahalı dedik ama her aslında klavye, mesela burada orta için bambaşka bir klavye seçip pahalıdan daha güzel bir klavye haline getirebilirdik. Veya bunu çok daha kötü bir klavye seçip en kötüsü yapabilirdik. Yani bu klavyeleri değiştirdikçe gerçekten hani buradaki sıralama list tamamen baştan değişirdi. Bu yüzden en başında örnek olması için buraya getirdik. Şunu söyleyebilirim. Klavyeler en başında da söylediğim gibi ne aradığınızı, ne istediğinizi biliyorsanız direkt fiyatını hak eden klavyelerle karşılaşmanız çok olası. Öyle çok da absürt fiyatlarla satılan klavyelerle karşılaşmazsınız. Bu yüzden mesela benim önceliklerim konusunda HyperX burada bu fiyatta çok başka klavyeler, çok daha kaliteli klavyeler varken benim tercih edeceğim bir klavye değil. Ama SteelSeries'de mesela çok donanımlı bir klavye. Yine aynı fiyata çok daha güzel özelliklere sahip, üst segment özelliklere sahip klavyelerde bulunabilir. Ama şu anda birçok insan için yeterli bir klavye olduğu için satın alabileceğim bir klavye. Özellikle bağlantı seçenekleriyle birlikte. Çünkü birçok manyetik switch kullanan klavyeler genelde sadece kablolu bağlantı sunuyor. Çünkü ultra bir hız orada sunmak istiyorlar. SteelSeries burada biz sadece hani e-sporcuları değil günlük kullanım için kullanacak insanları da anlıyoruz gibi bir mantıkla giderek bence böyle orta ayarda güzel bir klavye tutturmuş. Game Booster'a geldiğimizde bence genel olarak fiyatına rağmen çok güzel özellikler sunuyor. O yüzden benim bu sıralamada en beğendiğim klavye SteelSeries oldu. Arkasından Game Booster var fiyatı sebebiyle. En sonunda HyperX. Ama dediğim gibi buradaki klavyeleri aynı fiyat segmentinde kalarak değiştirdiğimizde bu sıralama baştan değişebilir. Bu videoda yapmak istediğim tek şey şuydu aslında. Ben nelere dikkat ediyorum? Siz nelere dikkat etmelisiniz? Bunları bir size anlatmak istedim. Evet, bu videomuzda 3 farklı klavyeyi burada örnek alarak ucuz, orta, pahalı klavyeler hakkında nelere dikkat etmeliyiz? Hangilerini almalıyız? Gibi bir genel bir video sizlere için hazırladık. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bu klavyelerden kullandığınız var mı? Yorumlarınız nedir? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.